Basit oturanlar odaya girip çıkıyor, duvar diplerindeki yüksek iskemlelere oturup onları seyrediyordu. Duvarlar parlak maviye boyanmıştı, ahşaptı. Lambalar gölgelerini düşürüyordu duvarlara. Zincirin gölgesi kocamandı. Rüzgar lambaları salladıkça gölgesi de duvarda sallanıyordu. Durum gece boyunca sık sık değişti. Zenciye rom içirdiler. Sigara yakıp ağzına tutuşturdular. Rom içtikten sonra bütün gücüyle abanıyordu zenci. Bir keresinde ihtiyar adamın bileğini, ihtiyar bir adam buldu o sıralarda. Santiago El Campeon'u da 8 santim kadar yatırmıştı. Ama ihtiyar adam ölü noktaya getirmeyi başarmıştı elini. İşte o zaman güçlü kuvvetli bir adam olan, büyük bir sporcu olan zenci yine canını anlamıştı. Gün ışırken de bahisçiler güreşin berabere bitmesi gerektiğini ileri sürerlerken hakemin başını iki yana salladığı sırada bütün gücünü kullanmış, zincirin elini tahtaya yapıştırıncaya kadar abanmıştı. Bir pazar sabahı başlamıştı güreş, bir pazartesi sabahı sona ermişti. Bahisçilerin çoğu berabere bitmesini istemişlerdi güreşin. Rıhtımda şeker çuvalları taşımaya ya da Havana kömür şirketinde çalışmaya gideceklerdi çünkü. Yoksa herkes güreşte birinin yanmasını istiyordu. O da yanmıştı işte. Bitirmişti güreşi. Herkes işine gitmeden önce. Bu olaydan sonra uzun süre herkes şampiyon diye çağırdı onu. Baharda bebe rövanş maçı yaptılar. Ama pek para konmadı ortaya. İlk maçta Cienfuegoslu zencinin güvenini sarstığı için bu keresinde oldukça kolay kazandı. Bir iki maç daha yaptı sonra başka yapmadı. İstese herkesi ezerek yeneceğini anlamıştı. Bunun balık tutmada sağ eline iyi gelmeyeceğini de anlamıştı. Sol eliyle birkaç deneme maçı yapmıştı sadece. Ama sol eli hep aldatıyordu onu. Söylediklerini bir türlü yerine getirmiyordu. Sol eline güvenmez oldu. Güneş şimdi ısıtır, iyileştirir onu diye düşündü. Geceleyin pek üşümezse bir daha tutulmaz. Bakalım bu gece neler getirecek. Başının üstünden Miami'ye giden uçak geçti. Uçağın gölgesinin uçan balık sürülerini korkutarak kaçırdığını gördü. Bu kadar uçan balık var, Yunus da vardır dedi. Balığı yavaşlatabilir miyim diye geriye yaslanıp ipi çekti. Ama yavaşlatamadı. Aynı gerginlikte kalmıştı ip. Her yanından sular damlıyordu. Kopma noktasına yaklaşmıştı demek. Sandal ağır ağır ilerliyordu. Gözden kayboluncaya kadar uçağa baktı. Uçakta olmak çok gariptir herhalde diye düşündü. Deniz o yükseklikten nasıl görünür acaba? Çok yüksekten uçmazlarsa balıkları iyice görebilirler. Ben de 200 kulaç yükseklikte ağır ağır uçup havadan görmek isterdim balıkları. Kaplumbağa tekmelerindeyken direğin tepesine çıkardım. O yükseklikten bile bir sürü şey görürdüm. Yunuslar daha yeşil görünür oradan. Çizgilerini, mor beneklerini görebilir insan. Bütün sürüyü yüzerken görebilir. Karanlık akıntıların, hızlı balıklarının sırtları neden mordur hep? Neden mor çizgileri, mor benekleri vardır? Yunus altın sarısı olduğu için yeşil görünür tabii. Ama acıkıp da bir şeyler yemeye çıkınca iki yanında mor çizgiler görünür. Tıpkı Merlin'de olduğu gibi. Öfkeden mi beliriyor bu morluklar yoksa hızını artırmasından mı? Hava tam kararırken sanki okyanusun sevişmesini örten sarı bir battaniye gibi denizin üstüne hafifçe yayılan, dalgalanan bir yosun adasını, sargasso yosunlarından bir adayı geçtikleri sırada küçük ortasına bir yunus takıldı. İlk olarak havaya sıçradığında gördü onu. Güneşin son ışıklarında altın gibiydi. Havada kıvrılıyor, çılgıncasına çırpınıyordu. Korkuyla bir daha sıçradı. İhtiyar adam büyük ortanın ipini sağ eliyle, sağ koluyla tutarak sandalın kıçına ilerledi. Diz çöktü, sol eliyle yunusu çekti. Oltayı çektikçe kaçmasın diye çıplak sol ayağıyla üstüne basıyordu. Balık umutsuzluk içinde çırpınarak sandalın kıçına kadar gelince ihtiyar adam eğildi, mor benekli altın sarısı balığı yukarı aldı. Balık çenelerini açıp kapayarak iğneyi ısırıyordu durmadan. Uzun düz gövdesiyle ihtiyar adam sopayla altın sarısı kafasına vurdu Yunus'un. Yunus debelendi, sonra kıpırdamadı artık. İhtiyar adam iğneyi çıkardı. Bir sardalya daha takıp denize fırlattı. Ağır ağır baş altına döndü sonra. Sol elini yıkayıp pantolonuna sildi. Sonra ağır ipi sağ elinden sol eline geçirip sağ elini de yıkadı denizde. Bu arada güneşin okyanusta batmasına, büyük ortamın suya girişindeki ezikliğe bakıyordu. Hiç değişmedi, dedi. Ama suyun eline çarpışından anladığına göre hızı oldukça azalmıştı. İki küreyi kıça bağlasam geceleyin hızını azaltırım, dedi. Bu gece de dayanacak, ben de dayanırım. Yunus'u biraz sonra temizlemeli, kanı etinde kalsın diye düşündü. Birazdan temizlemeli, hızı yavaşlatmak için kürekleri de o zaman bağlarım. Balığı tedirgin etmemeli şimdi, güneş batıyor. Gün batımı bütün balıklar için en zor zamandır. Elini havada kurutup ipi kavradı. Yerleşebildiği kadar yerleşti baş altına. Tahtaya iyice yaslandığı için ağırlığın çoğunu tekneye vermişti şimdi. Bu işin nasıl yapılacağını öğreniyorum artık diye düşündü. Hiç olmazsa bu yanım. Sonra unutma, Zoka'yı yuttuğundan beri bir şey yemedi. Kocaman, çok yemek ister. Ben koca bir bonito yedim. Yarın da Yunus'u yerim. Dorado diyordu Yunus'a. Belki de birazını yarım temizlenince. Bonito'yu yemekten daha güç olacak ama kolay olan ne var ki? Yüksek sesle nasılsın bakalım balık diye sordu. Ben iyiyim. Sol elimde daha iyi. Bir gün bir gece yatacak kadar yiyeceğim de var. Çek bakalım tekneyi balık. Ama pek iyi değildi aslında. İpin sırtına verdiği acı, acı olmanın ötesindeydi şimdi. Güvenilmez bir uyuşukluğa dönmüştü. Ama çok daha kötü şeyler geçti başımdan diye düşündü. Birazcık kesildi elim. Tutulma da bir elimden ötekine geçti. Bacaklarım iyi. Hem yiyecek bakımından da üstünüm ondan. Hava kararmıştı şimdi. Eylül'de güneş batınca hemen kararır hava. Baş altının yıpranmış tahtasına yaslanarak dinlenebildiği kadar dinlenmeye çalıştı. İlk yıldızlar doğmuştu. Adını bilmiyordu Rigel'in ama onu görünce bütün yıldızların yakında belireceğini, uzaklardaki bütün arkadaşlarına kavuşacağını anladı. Yüksek sesle, balık da arkadaşım dedi. Böyle bir balığı ne gördüm ne de işittim. Ama öldürmek zorundayım onu. İyi ki yıldızları öldürmek zorunda değiliz. Düşün bir kere, insanı her gün ayı öldürmek zorunda kalsaydı ne olurdu diye düşündü. Ay kaçıp giderdi. Düşün bir kere, ya her gün güneşi öldürmek zorunda kalsaydı, talihimiz varmış diye düşündü. Yiyeceği olmayan büyük balığa acıdı sonra. Ama acıması onu öldürme kararını hiç etkilemedi. Kim bilir kaç insanı doyuracak diye düşündü. Ama bu balığı yemeye layık mı insanlar? Değiller tabii. Davranışına, yüceliğine, soyluluğuna bakılırsa kimse layık değil onu yemeye. Ben bu işlerden anlamam diye düşündü. Ama iyi ki güneşi, ayı, yıldızları öldürmek zorunda değiliz. Denizden beslenmek, gerçek kardeşlerimizi öldürmek yetiyor. Artık diye düşündü, sandalın yavaşlaması konusunu düşünmeliyim. Tehlikeleri de var bunun, iyi yanları da. Kürekleri yerine bağlamışsam da sandal hafifliğini kaybetmişse balığın göstereceği bir çabayla ipi salmak zorunda kalırım. Bu yüzden de balık elden gider. Sandalın hafifliği ikimizin de çektiği acıyı uzatıyor. Ama daha tehlikesiz. Asıl hızını kullanmadı daha. Ne olursa olsun bozulmadan Yunus'u temizleyip birazını yemeliyim güç kazanmak için. Şimdilik bir saat daha dinleneyim. Sandalın kıçına gidip Yunus'u temizlemeden, bir karara varmadan önce bakayım hala dayanıyor mu? Bu arada davranışlarını da incelerim. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Kürekleri bağlamak iyi numara doğrusu. Ama işi sağlama almanın sırası geldi. Hala güçlü. Gördüm. İğne ağzının kenarında. Ağzını da sımsıkı kapamış. İğne bir şey değil. Önemli olan açlık. Bir de tanımadığı bir düşmanla karşılaşması. Dinlen ihtiyar, iş yeniden başa düşünceye kadar bırak da o çalışsın. İki saat kadar dinlendi. Geç vakte kadar ay doğmuyordu şimdi. Saati kestirme imkanı yoktu. Pek dinlenemiyordu da. Balığın ağırlığını hala omuzlarında taşıyordu. Sol elini teknenin başına dayayıp ağırlığının birazını daha sandala aktardı. İpi bağlasam ne kolay olurdu diye düşündü. Ama hafifçe bir atılışla koparırdı. Gövdemi kullanarak bir esneklik kazandırmalıyım ipe. İki elimle de salmaya hazır olmalıyım. Yüksek sesle, ama daha uyumadın ihtiyar, dedi. Yarım gün, bir gece uyumadın, bir gün daha geçti, uyumadın. Biraz durgunlaşırsa, hızını değiştirmezse uyumanın bir yolunu bulmalısın. Uyumazsan kafanın içi allak bullak olur sonra. Kafam pırıl pırıl diye düşündü. Gerektiğinden de çok. Kardeşlerim olan yıldızlar kadar pırıl pırılım. Uyumalıyım yine de. Yıldızlar uyurlar. ay da güneş de uyur. Akıntı olmadığı günlerde okyanus bile uyur, dolgunken. Uyumayı unutma diye düşündü. Mutlaka uyu. İp içinde bir kolaylık düşün. Gidip Yunus'u hatırla şimdi. Uyurken küreklerin böyle bağlı durması çok tehlikeli. Uyumasam da olur dedi kendi kendine. Ama çok tehlikeli bir şey bu. İpi sarsmamaya çalışarak elleriyle dizlerinin üstünde teknenin kıçına doğru ilerlemeye başladı. Balık da yarı uyuyordur belki diye düşündü. Ama dinlenmemesi gerek. Ölünceye kadar çekmeli ipi. Kıçı varınca döndü. Omuzlarına dolanmış ipi sol eliyle tutuyordu şimdi. Sağ eliyle bıçağını kınından çıkardı. Yıldızlar parlaktı. Yunus'u açık seçik görebiliyordu. Bıçağın ucunu kafasına saplayıp balığı kendine doğru çekti. Bir ayağını üstüne basarak karnını yanağına kadar yardı hemen. Sonra bıçağını bıraktı. Solungaçlarını çekip sağ eliyle iyice temizledi onu. Karnı ağırdı Yunus'un. Kaygandı. Yararak açtı karnını. İki tane uçan balık vardı Yunus'un karnında. Tazeydiler, diriydiler. Yan yana yere bıraktı onları. Bağırsaklarla solungaçları denize fırlattı. Suda fosforlu izler bırakarak battılar. Yunus soğuktu. Yıldızların ışığında pis bir griliğe bürünmüştü. İhtiyar adam sağ ayağı balığın kafasında bir yanının derisini yüzdü. Sonra çevirip öteki yanını da yüzdü. Kafasından kuyruğuna kadar ikiye ayırdı onu. Kılçığı denize fırlatıp suyun anafor yapıp yapmadığını görmek için baktı. Ama usulca batışının ışıltısı vardı sadece. Sonra dönüp uçan balıkları Yunus'un dilimleri içine yerleştirdi. Bıçağını kınına sokarak ağır ağır baş altına döndü. İpin ağırlığıyla iki bükülümdü. Balığı sağ eliyle tutuyordu. Baş altına varınca iki dilimi tahtaların üstüne koydu. Uçan balıkları da yanlarına bıraktı. Sonra omuzlarını yeni bir yere yerleştirdi ipi. Sandalın kenarına tutunarak sol elini aldı yine. Sonra da yandan eğilip uçan balıkları denizde yıkadı. Suların eline çarpışından sandalın hızını yokladı. Balığın derisini yüzmekten fosforlanmıştı eli. Suyun eline çarpışına baktı. Daha hafif çarpıyordu artık. Elini sandalın yan tahtalarına sürterken fosfor parçacıkları ayrılıp fıça doğru ağır ağır sürüklendi. Ya yoruldu ya da dinleniyor dedi ihtiyar adam. Artık şu Yunus'u yiyeyim de biraz dinleneyim, uyuyayım. Yıldızların altında gittikçe soğuyan gecede Yunus dilimlerinden birisinin yarısıyla temizleyip kafasını kestiği uçan balıklardan birini yedi. Pişirilirse ne nefis balık olur şu Yunus dedi. Çiğken de ne berbat. Bir daha yanıma tuz ya da misket limonu almadan adım bile atmam sandala. Zaten ben de kafa olsaydı baş altına su dökerdim gün boyunca. Koruyunca bana da tuz kalırdı diye düşündü. Ama Yunus'u da güneş batarken yakaladım. Yine de hazırlıklı olmam gerekirdi. Ama yuttum hepsini. Midemde bulanmadı. Gökyüzü doğuda bulutlanıyordu. Tanıdığı bütün yıldızlar teker teker kayboldular. Koca bir bulut vadisine doğru ilerliyor gibiydiler şimdi. Rüzgar kesilmişti. 3-4 gün sonra hava bozacak dedi. Ama bu gece bozmaz. Yarın da bozmaz. Balık hazır durgunken biraz kestir ihtiyar. Oltanın ipini sağ eliyle sımsıkı tuttu. Bütün ağırlığını baş altının tahtasına dayayarak sağ elini kalçasına yapıştırdı. Omuzlarından biraz sırtına doğru kaydırdı ipi. Sol eline doladı. Böyle dolanmış durdukça sağ elim ipi tutabilir diye düşündü. Uyurken gevşerse sol elim uyandırır beni. Sağ elim işi çetin. Ama böyle çetin işlere alışıktır o. 20 dakika ya da yarım saat bile uyusam yeter. İpin üstüne uzanarak yattı. Bütün ağırlığını sağ eline verip uyudu. Aslanları görmedi rüyasında. 8-10 yıllık bir bölgeye yayılmış koca bir Yunus sürüsü gördü. Çiftleşme mevsimleriydi. Havaya sıçrıyorlar, sonra da sıçrarken suda açtıkları deliğe dalıyorlardı. Köyde yatağında yattığını gördü sonra. Poyraz esiyordu, üşüyordu ihtiyar adam. Başını yastık yerine sağ elinin üstüne koyduğu için sağ eli uyuşmuştu. Sonra uzun sarı kumsalı görmeye başladı rüyasında. Aslanların ilki alacakaranlıkta kumsala indi. Öteki aslanlar da geldiler sonra. İhtiyar adam karadan esen Meltem'de demir atmış geminin pruvasında başını tahtaya dayamış, başka aslanların yolunu gözlüyordu. Mutluydu. Ay çıkalı çok olmuştu ama uyumaya devam etti. Balık durmadan çekiyordu tekneyi. Tekne bulutların tüneline sürükleniyordu. Sağ yumruğunun yüzüne çarpmasıyla uyandı. İp sağ elini yakarak boşalıyordu. Sol elinin farkında bile değildi. sağ eliyle sımsıkı yapıştı ipe. İp kurtuldu. Sonunda sol eli ipi buldu. Geriye yaslandı ihtiyar adam. Sırtı da sol eli de yanıyordu şimdi. Bütün ağırlık sol eline kaymıştı. Eli kesiliyordu. Dönüp yedek iplere baktı. Birbirlerine dolanmadan açılıyorlardı. Tam o sırada okyanusu kabartarak sıçradı balık. Bütün ağırlığıyla suya daldı. Bir daha, bir daha sıçradı. İplerin açılmasına rağmen hızla gidiyordu tekne. İhtiyar adam ipi geriyor, kopma noktasına gelince bırakıyordu. Yine geriyordu sonra, yine bırakıyordu. Baş altına yüzü koyun düşmüştü. Yunus dilimine girmişti yüzü, kımıldayamıyordu. İşte beklediğimiz oldu diye düşündü. Dayanalım bakalım. İplerin acısını çıkar diye düşündü. Acısını çıkar. Balığın sıçrayışlarını göremiyordu. Okyanusun açılmasını, balığın düşerken çıkardığı gürültüyü duyuyordu sadece. İplerin hızı çok kötü kesiyordu elini. Ama bunun böyle olacağını zaten biliyordu önceden. İpi elinin nasırlı yerlerine kaydırmaya, avucundan, parmaklarından uzak tutmaya çalışıyordu. Çocuk burada olsaydı ipleri ıslatırdı diye düşündü. Evet, burada olsaydı çocuk. Burada olsaydı çocuk. İpler açıldı, açıldı, açıldı. Ama denize ağır ağır kayıyordu artık. Balık her santimini büyük çabalarla kazanıyordu ipi. İhtiyar adam tahtaların arasından kaldırdı başını. Yanağının ezdiği balık diliminden çekti. Dizlerinin üstünde doğruldu sonra. Sonra da ağır ağır ayağa kalktı. İpi gittikçe yavaşlatarak bırakıyordu. Göremediği ipleri ayağıyla yoklayabileceği kadar arkaya çekildi. Epeyce ip vardı hala. Balık suya yeni ipleri çekmek zorundaydı şimdi. Evet diye düşündü. En aşağı 12 kere sıçradı. Sırtındaki keseler havayla dolmuştur. Çıkaramayacağım kadar derinlere dalıp ölemez. Çember çizmeye başlayacaktır yakında. İşte o zaman başlayacak asıl iş. Ansızın niye sıçradı acaba? Açlık yüzünden umutsuzluğa mı kapıldı? Yoksa geceleyin bir şeyden mi korktu? Belki ansızın korkmuştur. Ama durgun, güçlü bir balıktı. Yürekli görünüyordu. Kendine güveniyor gibiydi. Garip. Asıl sen yürekli olup kendine güvenmelisin ihtiyar dedi. Hala tutuyorsun onu ama arayı kapayamıyorsun. Ama çember çizmeye başlayacak yakında. İhtiyar adam sol eliyle omuzlarıyla tutuyordu balığı. Eğildi. Ezilmiş yunus etlerini yıkamak için yüzüne su çarptı sağ eliyle. Midesini bulandırır diye korkuyordu. Kusardı belki, gücünü kaybederdi. Yüzü temizlenince yandan eğilip suda sağ elini yıkadı. Sonra da tuzlu suda tuttu onu. Güneşin doğmasından önceki ilk ışıkları seyretti. Neredeyse doğuya gidiyor diye düşündü. Demek yorulmuş, akıntıya bırakmış kendini. Yakında çember çizer. Asıl işimiz o zaman başlayacak. Sağ elinin suda yeteri kadar kaldığına karar verince yukarı çekti elini, inceledi. O kadar kötü değil dedi. Bir erkek için acının ne önemi var? Taze kesiklere gelmesin diye dikkatle tuttu ipi. Sol elini teknenin öteki yanından suya sokmak için ağırlığı biraz kaydırdı. Gerçi pek değerli bir şey değilsin ama iyi iş becerdi sayılır dedi sol eline. Ama bir ara ortalarda yoktum. Ne iki tane iyi elle doğmamışım diye düşündü. Belki de suç bende. İyi alıştıramamışım onu. Ama Tanrı bilir ya, kaç kere öğretmeye çalıştım. Yine de bu gece iyi iş becerdi. Üstelik bir tek kere tutuldu. Bir daha tutulacağına iple kopsun daha iyi. Bunları düşününce aklının pek başında olmadığını anladı. Biraz daha Yunus yemesi gerektiğini düşündü. Ama yiyemem dedi kendi kendine. Buradan bulanıp da gücünü kaybedeceğine aklın başında olmasın daha iyi. Hem biliyorum, yesem çıkarırım, suratım battı içine. Ne olur ne olmaz, durum kötüleşirse o zaman yerim. Ama bir şeyler yiyerek güç kazanmanın vakti geçti. Anla da salaksın dedi kendi kendine. Öteki uçan balığı yesene. Balık oradaydı, temizlenmişti, hazırdı. Sol eliyle alıp kılçıkları dikkatle çiğneyerek kuyruğuna varıncaya kadar yedi. Bundaki beslenme gücü öteki balıklardan daha çoktur diye düşündü. Hiç olmazsa bana gerekli olan güç. Artık yapabileceğimi yaptım diye düşündü. Varsın çember çizmeye başlasın, kapışalım. Balık çember çizmeye başladığında denize açıldığından beri üçüncü kere doğuyordu güneş. Balığın dönmeye başladığı ipin suya girişinden anlaşılmıyordu. Bunun için çok erkendi daha. İpin hafifçe gevşediğini fark etti. Sağ eliyle usul usul çekmeye başladı. her zamanki gibi geriliyordu ip. Ama tam kopma noktasındayken yine gevşiyordu. Omuzlarıyla başını ipin altından geçirip usul usul aralıksız çekmeye başladı. İki elini de kullanıyor, gövdesiyle bacaklarından güç almaya çalışıyordu. İhtiyar bacaklarıyla omuzları ipi çekerken yaylanıyordu. Çok büyük bir çember bu dedi, çember çiziyor. İpi çekemez oldu sonra. Güneşte ipten suların damladığını görünceye kadar geldi onu. Sandal ilerlemeye başladı. İhtiyar adam diz çöküp yeniden karanlık sulara bıraktı ipi, istemeyerek. En büyük çemberini çiziyor dedi. Bütün gücümle asılmalıyım diye düşündü. Gerginlik çizdiği çemberi her keresinde daraltır. Belki bir saate kalmaz görürüm onu. Onu kandırmalıyım şimdi, sonra da öldürmeliyim. Ama iki saat sonra balık ağır ağır dönmekteydi hala. İhtiyar adam terden sırılsıklam olmuş, iliklerine kadar yorulmuştu. Ama çemberler daha küçüktü şimdi. İpin suya girişinden anlaşıldığına göre yüzerken boyunu yükselmişti balık. İhtiyar adam bir saattir kara benekler görüyordu gözlerinin önünde. Ter gözlerini tuza bulamıştı. Gözünün üstündeki keseyi alnını tuza bulamıştı. Kara beneklerden korkmuyordu. İpi o güçle çekerken olurdu böyle şeyler. Ama iki kere de başı dönmüş, bayılacak gibi olmuştu. Asıl ondan korkuyordu. Böyle bir balık karşısında yenik düşüp ölemem dedi. Ne güzel çıkıyor. Tanrım güç ver bana, dayanayım. 100 kere babamızı, 100 kere de Meryem Ana'yı okuyacağım. Ama şimdi okuyamam. Okuduğun say diye düşündü. Sonra okursun. Tam o sırada iki eliyle tuttuğu ip ansızın sarsılarak çekildi. Sert, gergin, ağır bir çekilmeydi bu.